Ayrım 4.
İnsanoğlunun yazgısının uzlaşmaz sınıflar arasındaki çatışmalarla belirlendiğini savunur. Bu nedenle de insanlığın tarihini sınıf çatışmalarının tarihi diye niteler. Marx and Engels, 1973. Sınıf çatışmaları sonunda insanlığın 19. yüzyıl Batı Avrupa'sında eriştiği nokta artık biri burjuvazi, öteki proletarya olarak iki büyük sınıf arasındaki savaşmadır. Burjuvazi, Engels'in Komünist Manifestosu'nun 1883 baskısına koyduğu nota göre çağdaş kapitalistler ücretli iş gücünün işvereni ve toplumsal üretim araçlarının sahipleridirler. Yine aynı notta Engels, proletaryayı da üretim araçlarına sahip olamayan ve yaşamak için emeğini satmak zorunda bırakılan çağdaş ücretli işçiler olarak tanımlıyor. İşte sınıfsal devrim modelinin temelinde sınıf çatışması, güncel olarak da burjuvazi ile proletaryanın savaşı mı yatmaktadır. Tüm insanlık tarihi boyunca gelişen bu sınıf çatışması, Marksçılara göre artık son aşamasına gelmiştir. A. Sınıfsal devrim kuramındaki determinizm. Sınıfsal devrim modeli de insan toplumlarının zorunlu olarak belli aşamalardan geçerek kaçınılmaz bir sona doğru geliştiğini savunur. Her toplum, üretim güçleri ve üretim ilişkileri tarafından oluşturulan üretim biçimlerine dayalıdır. Üretim güçleri, makineler, araç ve gereçler, iş konuları ve insanlardan oluşur. Bu güçler hep birlikte insanlar arasındaki üretim ilişkilerini düzenlerler. İşçi ile patron, ağa ile köylü arasındaki ilişki üretim ilişkisidir. Bunu belirleyen olay, endüstri ya da tarım konularında kullanılan araç ve gereçlerdeki değişme ve gelişmeler, çeşitli mekanizmalar yoluyla toplumun tüm kurumlarını ve yapısını etkiler. Çeşitli gelişme, keşif ve icatlar sonunda insanoğlunun kullandığı araç, gereç ve makineler teknik olarak daha mükemmelleştirilir. Bunların gelişmesiyle insanoğlunun makineleri kullanma biçimi de değişir. Örneğin iş bölümünü daha ileri ve etkin bir nitelik taşır. Böylece temeli maddedeki değişmeye bağlı olan gelişmeler sonunda bir toplumun üretici güçleri o toplumun genel üretim ilişkileriyle uyuşmazlığa düşer. Bu toplumda toplumun üretim biçimini değiştirmek zorunda kalır. İşte toplumsal devrim budur. Bütün bu mekanizmanın altında mevcut üretim biçiminin eski üretim araçları teknolojisi tarafından ve eski sınıflar aracılığıyla oluşturulmuş olması, bu nedenle de çağdaş teknolojiye ve sınıflara uyum sağlayamaması gerçeği yatmaktadır. İşte tam bu noktada sınıfların devrimci niteliği de ortaya çıkmaktadır. Yeni teknolojinin geliştirdiği yeni sınıf, toplumun üretim biçimini yeniden oluşturmak için devrim yapar. Tüm siyasal, toplumsal, kültürel yapıyı kendisine, yani yeni teknolojiye ve yeni ilişkilere uyacak biçimde değiştirir. Sınıfsal devrim kuramının altında yatan inanç, toplumların zorunlu olarak gideceği noktanın insanın müsaadesiyle çabuklaştırılabileceğidir. Toplumların çeşitli aşamalardan geçerek sonunda sınıfsız toplum, komünist toplum aşamasına ulaşması kaçınılmazdır. Bu dönemde artık son devrimci sınıf olan proletarya da kendisini tasfiye eder ve insanlık sınıfsız topluma ulaşır. Bu aşama insanlığın zorunlu olarak ulaşacağı bir noktadır. Fakat insan toplumunun son biçimi değildir. Marx, kendisinden önceki düşünürlerin de sınıf ve sınıf çatışması kavramlarını kullandığını söyler. Kendi kuramını kendinden önceki düşüncelerden ayıran özellikleri determinizm olarak belirler. Marx'a göre kendi katkıları üç grupta toplanabilir. Birinci nokta sınıfların ancak üretim gelişmelerindeki özel tarihsel aşamalar sonucunda ortaya çıktıklarıdır. İkinci nokta sınıf çatışmalarının sonucunun kaçınılmaz ve önlenemez bir biçimde proletarya diktatörlüğüne yol açmasıdır. Üçüncü nokta ise proletarya diktatörlüğünden sonraki aşamanın bütün sınıfların ortadan kaldırılmasıyla belirlenen sınıfsız toplum biçiminde sonuçlanacağıdır. 1973. B. Sınıfsal devrim kuramındaki toplum modeli. Tarihi içinde çeşitli aşamalardan geçerek 19. yüzyıla girişen insanoğlu, iki büyük sınıf arasındaki çatışmalarla belirlenen bir toplumda yaşamaktadır. İşçi sınıfı ve sermaye sınıfı arasındaki bu çatışma sırasında bütün öteki sınıflar da bir tarafı tutmak zorundadırlar. Sermaye sınıfı gittikçe güçlendiği, kudret de gittikçe tek elde toplandığı için sermaye dışında kalan öteki sınıflar da gittikçe güçsüzleşmekte, yoksullaşmaktadırlar. Bu nedenle aşağı orta sınıf, küçük imalatçı, esnaf gibi kişiler ve köylüler de burjuvaziye karşı savaşmak durumundadırlar. Bunlar da zamanla kaçınılmaz olarak proleterleşmektedirler. Bütün bu süreç sonunda sermaye ve mülkiyet merkezileşecek, buna karşılık geniş yığınlar yoksullaşacaktır. En sonunda da proleter iktidarı el koyacak, kendi dışındaki sınıfları ortadan kaldıracak, toplumda sınıfların işlevine gerek kalmadığı için de yani artık bazı özel sınıf çıkarları genel çıkarlarmış gibi sunulmak durumunda olmayacağı için kendi kendisini de yok edecektir. Böylece sınıfsız topluma ulaşılacaktır. C. Sınıfsal devrim kuramının temel özellikleri. Sınıfsal devrim kuramının birinci özelliği tarihe maddeci ve diyalektik bir yaklaşımla bakmasıdır. Bir başka deyişle sınıfsal devrim kuramı, tarih boyunca teknolojik değişmelerin etkilerini ve maddenin kaçınılmaz gelişmesini dikkate almıştır. Ayrıca diyalektik bir yaklaşım da kullanmıştır. Bu yaklaşıma göre her varlık her an değişme durumundadır. Her olay ve varlık karşıtını da yaratır ve kendisiyle birlikte geliştirir. Belli birikimler bir süre sonra aynı nitelikte olmayan sonuçlara ulaşır. Yani belli sayıya ulaşan varlıklar bir dereceden sonra farklı özelliklere sahip olurlar. Her sonuç yeni tepkiler doğurur ve tepkileriyle birlikte başka sonuçlara doğru gelişir. Engels, 1977. İşte bu anlayışla tarihe bakılmış ve belli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu ulaşılan sonuçlar belli gelişme yasaları biçiminde özetlenmiş ve böylece ortaya tarihsel maddecilik çıkmıştır. Bir başka deyişle diyalektik maddeciliğin tarihe uygulanması sonunda elde edilen sonuçlardır tarihsel maddecilik. Tarihsel maddeci görüşe göre insan çevresinin ürünüdür. İçinde bulunduğu koşullar onun bilincini yani ideolojisini belirler. Fakat yine insan çevresini oluşturan bir varlıktır. Bu nedenle çevresinin ürünü olan insan yeterince bilinçlendikten sonra döner ve kendini üreten bu çevreyi etkilemeye başlar. Böylece insanoğlu kendisini yaratan koşullara bilinçli olarak karışma ve onları hızlandırma olanağı bulur. İlk uygulama. Sınıfsal devrim kuramı ilk uygulamasını Rusya'da bulmuştur. Bu uygulamayı yapan Lenin ve Troçki devrimin Bolşevik Partisi yoluyla gerçekleştirdiler. Her büyük devrimde olduğu gibi Sovyet devriminde de örgüt, ideoloji ve liderlik tam bir uyum içindeydi. Bu uyumu sağlayan hiç kuşkusuz örgütü egemen olan ve ideolojiyle kendi toplumunun somut koşullarına göre yorumlayan liderlikti. Türk devriminde de aynı özellikler yani örgüte ve ideolojiye damgasını vurmuş bir liderliği görüyoruz. Sınıfsal devrim kuramının Rusya'daki uygulaması, Lenin ve Troçki yönetimindeki Bolşevik Partisi'nin katkısıyla Marksçı kurama şu ilaveleri yaptı. Birinci nokta, sınıfsal devrim kuramının öngördüğü, işçi sınıfının önderliğinde gerçekleşecek olan bir sosyalist devrimin yapılacağı toplumun özellikleriyle ilgiliydi. Esas kuram böyle bir devrimi oldukça sanayileşmiş bir toplumda, örneğin Almanya'da öngördüğü halde göreli olarak daha az sanayileşmiş bir toplumda da böyle bir devrimin olabileceği Rusya'daki uygulamanın kanıtıydı. İkinci nokta, esas kuram, sosyalist devrimin itici gücü olarak tüm işçi kitlelerini gördüğü halde Bolşevik Partisi uygulamasının iyi örgütlenmiş ve doğru ideolojiye sahip bir partinin işçi sınıfı adına eylem yapabileceğini göstermesidir. Lenin ve Troçki'nin gerçekleştirdikleri eylem, işçi sınıfı proletarya adına bir partinin başarılı bir darbe ile devrime yol açacak bir siyasal iktidar değişikliği yapabileceğini gösterdi. Bu noktada Sovyetler Birliği'ndeki rejimin işçi sınıfının yönetimi mi olduğunu, yoksa gittikçe proletaryadan soyutlanan ve ona yabancılaşan bir teknokrat, bürokrat iktidar mı olduğunu tartışmadığımı özellikle belirtmek isterim. Burada aktarmak istediğim nokta, devrimi yapan partinin bu işi işçi sınıfı adını yaptığını söylemesi ve bunu başarmasıdır. Üçüncü olarak Marx'ın köylülere dayanarak devrim yapılamayacağını söylemesine karşın, Bolşevik devrimi az gelişmiş kapitalist ülkelerde köylülerin de devrimci nitelik taşıdığını göstermiştir. Yeter ki parti köylülerin de temsilcisi olduğunu yeterince ortaya koyabilsin. Dördüncü bir nokta, dünya emperyalizminin en zayıf halkasından kırılması sorunudur. Dünyanın gelişmiş kapitalist ülkeleri artık ürün ihracını bir yana bırakıp doğrudan doğruya sermaye ihtiyacına başlamışlardır. Bu durumda Rusya'nın kendi ulusal burjuvazisini geliştirme olanağı kalmamıştır. Bu nedenle de Rus proletaryası hemen eyleme geçmeli, ülke ve kendileri emperyalizm tarafından bütünüyle yutulmadan henüz dünya emperyalizmiyle tam bütünleşmemiş olan düzene el koymalıdırlar. Bu noktada da devrimi gelişmiş kapitalist ülkelerde bekleyen esas kurama bir ek niteliğindedir. Beşinci olarak proletarya adına devrimi yapan parti, devlete el koyduktan sonra da merkezi otoriteyi elinde bulundurmalı ve toplumu kendi programına göre bilinçlendirmelidir. Böylece proletaryanın örgütsüz ve bilinçsiz oluşundan gelen sakıncalar ortadan kaldırılabilir. Bu süreç içinde eski devlet mekanizması tümüyle ortadan kaldırılmalı, yeni bir devlet kurulmalıdır. Bütün bu süreçler çerçevesinde Lenin'ci uygulama, bir yandan Rus devrimini dünyanın tüm öteki ülkeleri için bir örnek yapmayı amaçlarken, zaten savaş durumunda olan ülkede mevcut çarlık rejimine karşı şiddet kullanılması ve öteki ülkelere devrimin sıçratılması için bu savaşı kullanmaya çalışıyordu. Görüldüğü gibi Rus devrimi, sınıfsal devrim kuramından etkilenmiş ve hatta Marksçılığı resmi ideoloji bile yapmışsa da uygulamada kuramdan önemli sapmalar ve ekler vardır. İşte bu nedenle Marksçılık ve Marksçılık-Lenincilik nitelikleri farklı iki okul olmuştur. Marksçılık daha çok 19. yüzyıl Batı Avrupa'sına ilişkindir. Daha çok genel kuram niteliği taşır. Buna karşılık Marksçılık-Lenincilik daha çok 20. yüzyıl Rusya'sına ilişkindir. Marksçı kuramın buradaki uygulaması olduğu için hem daha özel hem de uygulama yönü daha ağır basan bir nitelik taşır. D. Sınıfsal devrim kuramının eleştirisi. Sınıfsal devrim kuramı herkesten önce burjuvazinin dikkatini çekmiştir. Marx'ın tüm düşünce sistemini üzerine dayadığı diyalektik burada da etkin olmuş, Marx'ın düşünceleri hemen burjuvazi tarafından karşı önlemlerin alınmasına yol açmıştır. Böylece kendi tarihini kendi yapan insan, bir yandan proletarya olarak devrime hazırlanırken, öte yandan da burjuvazi olarak devrim koşullarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Yitirilecek zincirlerinden başka bir şeyleri olmayan işçiler ile yitirilecek çok şeyleri olan sermayedarlardan hangi sınıfın Marx'a daha duyarlı olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. İşçi sınıfı daha işin başındayken burjuvazi tüm kuramı algılamıştır. Böylece Marx'ın haber verdiği kendilerini yok edici gelişmelere karşı ilk toplumsal, ekonomik ve siyasal önlemler burjuvazi tarafından alınmıştır. Genel oy hakkının bir adam bir oy ilkesi biçiminde tüm topluma yaygınlaştırılması, ekonomiye devletin müdahalesi, sermayenin anonimleşmesi, işçi sınıfına tanınan toplu sözleşme ve grev hakkı, özel mülkiyet hakkının ve bu hakkın kullanılışının kamu yararı adına sınırlanışı hep bu tür önlemler arasındadır. Bu arada teknolojik değişimi ve gelişmeler, otomatik makineleri üreten ve kontrol eden otomatik makineler aşamasına eriştiğinden, değerin emeğe bağlı oluşu ilkesi de yine Marx'ın öngördüğü maddeci tarih görüşüne göre ortaya çıkan değişme ve gelişmeler sonunda önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Şimdi bu iki noktayı da akılda tutarak sınıfsal devrim kuramının yeniden tüm dünyada geçerli olmadığına bakabiliriz. Yalnız daha önce gerek Marx'lı bir dünyada yaşadığımızı, yani Marx'ın kehanetleri önlemeye çalışanların da Marx'ı en az ona bel bağlayanlar kadar iyi bildiğini ve teknolojik gelişmenin hiç durmadığını, yani yavaş yavaş değerin emekten soyutlanmakta olduğunu hiç unutmamalıyız. Konuya sınıfsal devrim kuramının genel ve temel ilkelerini açısından baktığımızda özel uygulamaların neden genel kuramın ilkelerine göre oluşamadığını daha iyi anlayabiliriz. Üretim güçlerinin engellenmesi sorunu. İlk olarak dikkat etmemiz gereken nokta, sınıfsal devrim kuramının temel ilkelerinden birinin, ancak mevcut üretim biçiminin yeni gelişen üretici güçleri engellemesini devrim için gerekli bir koşul olarak öne sürdüğüdür. Bunu daha somut koşullara göre ifade edersek, devrim olması için burjuva toplumlarının gelişen üretici güçleri engellemesi gerektiği ortaya çıkar. Oysa Marx'ı çok iyi öğrenmiş olan bu toplumlar ve bu toplumlardaki yöneticiler, üretici güçleri devrime yol açacak biçimde engellemekten özenle kaçınmaktadırlar. Örneğin işçilere verilen grev hakkı bunun en klasik örneğidir. Buna karşılık az gelişmiş kapitalist toplumlar çeşitli nedenler arasında ideolojik bakımdan da az gelişmiş olduklarından ve çok gelişmiş toplumlar tarafından sürekli sömürülmekte bulunduklarından bu önemli koşulu ihmal etmekte üretici güçleri devamlı olarak baskı ve kısıtlama altında tutmaklıdırlar. Böylece üretici güçler ile üretim biçiminin çatışması gelişmiş kapitalist toplumlardan çok az gelişmiş kapitalist toplumlarda daha olası bulunmaktadır. Ayrıca burada belirtilmesi gereken bir başka nokta, Marx'ın kendisinin de çok gelişmiş, örneğin Almanya'dan daha çok gelişmiş ülkelerde, söz gelişi Amerika ve İngiltere'de işçilerin amaçlarına barışçı yöntemlerle varabilecekleri olasılığını dikkate çekmiş olmasıdır. Ulusal gelirden alınan pay. Dikkat etmemiz gereken bir başka nokta, ulusal üretim ve ulusal gelir ile çeşitli sınıfların, bu arada işçi sınıfının bundan aldığı paydır. Bilindiği gibi endüstri devrimi ile gerek iş gücünün, gerekse sermayenin verimliliği artmıştır. Bu artışın ardından da teknolojik gelişmeler yatmaktadır. Fakat bu verimlilik artışları, sınıflar arası çatışmanın aslında ulusal gelir paylaşılması olduğu gerçeğini örtmez. Her toplum kalkınmak için yatırım yapmak, yatırım yapmak için tasarruf etmek, tasarruf etmek için de az yemek zorundadır. İşte tam bu noktada özveriyi kimin göstereceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Genellikle düşük ücretle çalıştırılan iş gücünün sömürüsü 19. yüzyılda gerçekleştirilen endüstri devriminin sonuçlarından yararlanma mekanizması olarak belirmiştir. Böylece sömürülen iş gücü hızla bilinçlenmiş ve sonunda da proletarya kendisi için ulusal gelirden daha büyük paylar istemeye başlamıştır. Bu durumda bir ülke, işçiye daha fazla pay verebilmek için ulusal gelirinden öteki sınıflara, örneğin kapitalist sınıfı ayırdığından daha fazla pay ayırmak zorundadır. Oysa ülkeyi yöneten sınıf kapitalist sınıftır. Yönetici olan kişilerin kendi arzularıyla kendi paylarını sınırlamaları pek de beklenen bir gelişme değildir. Ancak dış sömürü yapan ülkeler için bilinçlenen işçiye daha çok pay vermek önemli bir sorun olmaktan çıkar. Örneğin İngiltere, Hindistan'daki sömürüsünden elde ettiği gelirin bir bölümünü ülke içindeki kapitalist sınıfı büyük ölçüde zarara uğratmadan işçi sınıfına aktarabilirdi. Nitekim genel gelişmelerde böyle olmuştur. Sömürgesi olan ülkelerde, hele bu ülkeler bir de gelişmiş kapitalist ülke niteliğindeyseler, işçilerin isteklerini karşılamak çok daha kolay olmuş, bu da bir sosyalist devrimin önünü onu anlamsız bırakarak kapatmıştır. Aynı olguya, yani endüstri devrimi olgusuna dikkatle bakarsak, bu döneme öncülük eden ülkelerde sömürünün çok hızlı ve çok yüksek oranlarda olduğunu görürüz. Böylece işçi bilinçlenmeye pek de zaman bulamadan, ulusal gelir artık proletaryayı bile memnun edecek bir bölüşüme uygun düzeye gelebilmiştir. Yine aynı tür ülkelerde toplumsal alışkanlık, meslek, gelir ve statü bakımından toplumun alt katlarından üst katlarına doğru hareket oldukça yaygın gözükmekte ve gösterilmektedir. Bu bir de bir adam bir oy ilkesine göre işleyen demokratik mekanizma ile birleştirildiğinde insanlar gerek siyasal bakımdan yönetimi denetledikleri, gerekse toplumsal bakımdan her türlü olanağın erişilebilir olduğu konusunda oldukça belirgin yargılara sahip olurlar. Bu durumun her türlü devrimci tutumu anlamsız kılacağı açıktır. Dış dünyanın etkileri. Sınıfsal devrim kuramının yaygınlığı konusundaki tartışmalarda dikkate alınması gereken bir başka nokta, hiç kuşkusuz dış dünyanın etkileri ve özellikle savaş durumu gibi özel hallerdir. Günümüzde gittikçe belirgin sınırlara bölünen dünyada, büyük devletlerin onayı olmadan herhangi bir önemli değişme çok güç gözükmektedir. Ayrıca savaş gibi her değişmeyi bağrında taşıyan bir durum her an söz konusu değildir. Bu nedenle de büyük ölçüde belirsizlik, kuralsızlık ve kargaşa anlamına gelen savaş dahil bir devrimi doğuran dış koşullar günümüzde 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın birinci yarısı kadar egemen değildir. Ulusal kurtuluş savaşları konusunu ayrı bir başlık altında ele aldığımı hemen belirtmeliyim. Zaman ve mekan sorunu. Aslında sınıfsal devrim modelleri yönetilecek olan en temel eleştiri bütün devrim modelleri için geçerli olan bir eleştiridir. Belli bir zamanda 19. yüzyılda ve belli bir mekanda Batı Avrupa'da geliştirilmiş olmasına karşın her zaman ve her yerde geçerli olduğu savı ile ortaya çıkmış, bundan dolayı da başka yer ve zamanlarda ya genel kurama uygun olmayan uygulamalar görülmüş ya da hiç uygulama aşamasına gelememiştir. Fakat burada hemen eklenmesi gereken nokta, genel kurama uygunluğu nedenle tartışma konusu olursa olsun dünya ülkelerinin bir bölümünün bu kurama göre yaptıkları devrimler ile yönetildikleridir. Bu açıdan sınıfsal devrim modeli uygulamada en çok yansıması olan modeldir. Sınıfsal devrim modeli ve Türk devrimi. Sınıfsal devrim modelinin ilk uygulaması ile Türk devrimi hemen hemen aynı yıllara, Birinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar. Bu açıdan her iki devrim arasında çok yoğun bir etkileşim vardır. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın unutulmaz Çanakkale savunması, İngiliz ve Fransızların Rusya'ya ulaşmasını önlemiş, böylece güçsüzleşen Çarlık rejimine karşı devrim çok daha kolaylaşmıştı. Bütün bunlara ek olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalist ülkeler ve bu ülkelerin ajanı olarak Anadolu'ya gitmiş olan Yunanlılara karşı yürüttüğü savaşta tek ve sürekli yardım da yine Sovyetler Birliği'nden gelmişti. Sınıfsal devrim modeliyle Türk devrim arasındaki ilişkilerin yoğunluğu Türkiye ile Rusya'nın sınırdaş olmalarından da kaynaklanıyordu. Aslında sınıfsal devrim modeliyle Osmanlı İmparatorluğu'nun teması Cumhuriyet'ten önce başlamıştı. Örneğin 1910 yıllarında Sosyalist Hilmi ve Baha Tevfik, Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kurmuşlar ve dergi yayınına başlamışlardır. Bir yandan Marksçı düşünceler imparatorluk sırasında içeri girerken, öte yandan örneğin Parvus Efendi gibi Marksçı kuramın önde gelen kişilerinden biri uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu sınıfsal devrim açısından çözümlüyordu. Mustafa Kemal eyleminin başarıya doğru yol aldığı sıralarda sınıfsal devrimin de Rusya'da oturma ve yerleşme döneminde olması iki olay arasındaki etkileşimi daha yoğun yapmıştı. Anadolu'da bir yandan sosyalist düşünceler ve akımlar çeşitli kişi ve gruplar tarafından savunulurken öte yandan Sovyetler Birliği'nde de Türk devrimini etkileyecek oluşumlar ortaya çıkıyordu. Eski İttihatçı liderlerden Enver Paşa'nın Sovyetler Birliği'nde bulunması da bu etkileşimi son derece ilginç bir duruma sokuyordu. Türk ve Sovyet devrimlerinin ilişkileri. Türk devrimi ile sınıfsal devrim kuramı arasındaki ilişkilere bakarken hiçbir zaman akıldan çıkarılmaması gereken nokta Mustafa Kemal Atatürk zamanında da bugün de olayın temelini Türk-Sovyet ilişkilerinin oluşturduğudur. Bir başka deyişle bağımsızlık savaşı sırasında da bugün de Türkiye açısından konu yalnızca kuramsal bir olay değil somutta Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusudur. Bu gerçeğin bilincinde olan Mustafa Kemal Paşa'nın da konuya esas olarak ulusal bağımsızlık açısından yaklaştığını artık elimizde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturum tutanaklarından açıkça anlıyoruz. Aşağıdaki konuşma meclisin hemen açılışından sonra 24 Nisan 1920 günü yapılmıştır. O aşamada konunun kuramsal değil somut ulusal bağımsızlık ile ilgili yönü önemlidir. Bütün büyük devrimciler gibi Mustafa Kemal Paşa da değerlendirmesini işin pratik yanı ve kendi amacıyla ilgisi yönünden yapmaktadır. Malumu aliniz, Bolşeviklerin kendilerine mahsus bir takım esasları, noktayı nazarları vardır. Ben şahsen bütün vuzuhiyle ve teferruatiyle bunlara vakıf değilim, yani bilmiyorum. Ve yakın zamanlara kadar da Bolşevikler nereye temas ederlerse, nereye gelirlerse daima kendi noktayı nazarlarını, yani görüşlerini kabul ettirmek azmindeydiler. Her ne olursa olsun bu noktayı nazarlar, bizim milletimizin de kendine mahsus bir takım noktayı nazarları vardır. Bu noktayı nazarların siyasi esasları, ihtimal ki maruzatımızda zikrettiğim ve cümlemizce malum olan noktaları göstermedim. Milletimizin adatı, muktaziyatı, dinyesi, adetleri ve dinsel gelenekleri ve memleketimizin icabatı vardır. Ki biz ne her yaparsak kendimizi ve adetimizi, muktaziyatı, diniyemizin nazarını dikkate tutmak, ona göre kendimize mahsus edatlar vahsetmek, koymak mecburiyetindeyiz. İşte bu itibarla mutlaka bizimle Bolşevikler arasında münasebet şayanı tetkik ve teemmül olur. Bir zamanlar oldu ki Bolşevikler noktayı nazarlarını daha da umumileştirdiler. Hiçbir kimsenin, hiçbir milletin adet ve ahlakı hususiyelerine ve milliyet esaslarına muarız değiliz. Yalnız istibdata karşı, emperyalistlere karşı düşmanız. Biz Avrupalıların Bolşevizm'den korktuklarını ve bizim Bolşeviklerle düşünce birliği ve harekat edeceğimizden daima kuşkulanmakta olduklarını nazar dikkate alıyor ve daima düşünüyorduk ki böyle bir şeye mecbur olmaksızın ulusal amaçlarımız dahilinde muayyen bir hudutta bizim şerait-i hayfemiz yani yaşam koşullarımız, bağımsızlık koşullarımız temin olunursa, böyle azim yani büyük bir maksat için, böyle uzak bir dava için herhangi bir devleti ecnebiye ile münasebatı iltifata anide girmek belki de bizi nedamete mecbur edebilir ve zaten hepimizde de kendimizde de böyle bir salahiyet mevcut değil. Filhakika bu hududu millimiz dahilinde arz ettiğim şeriatle muhafazayı mevcudiyet edebildiğimiz takdirde başka bir şey istemek bencenizce doğru değildir. Yalnız her ihtimale karşı muhafazayı hayat ve mevcudiyet için hariçten kuvvet, bir menba-ı kuvvet yani dışarıdan bir kuvvet kaynağı aramak lazım gelirse yine daima kendi noktayı nazarlarımız baki kalmak şartıyla her menbadan istifade etmeyi de caiz gördük. İşte sırf bu nokta daima Bolşeviklerin ahvalini, harekatını ve kendilerinden icabında ne dereceye kadar yardım görebileceğimizi anlamaya teşebbüs ettim. Bu teşebbüsat neticesinde şüphe yok bazı temaslar hasıl olmuştur. Fakat bu temaslarımız şimdiye kadar, yani Bolşevikler bizimle demih izah ettiğim, manen ve maddeten beraber olan Dağıstan'a kadar temas ettiği halde hiçbir kati mevat üzerinde müstenit bir şey yapılmamıştır. Fakat böyle bir şey yapmak imkanı mevcuttur. Mustafa Kemal Paşa'nın tutumu. Meclisin aşındığı günlerde yapılan bu konuşmaya dikkatle bakıldığında bir takım çok önemli noktaların göze çarpmaması olanaksızdır. Birinci olarak Mustafa Kemal Paşa, Sovyetler Birliği'nden sürekli bir biçimde Bolşevikler olarak söz etmektedir. Bu da kendisini muhatap olarak Rusya ya da komünizm gibi somut ülke ya da soyut ideolojiyi değil, iktidar partisini aldığını gösterir. İkinci olarak dikkat edilmesi gereken nokta, kendisinin Bolşeviklerin görüş açısı konusunda yeterince ve ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını söylemesidir. Oysa biraz aşağıda, örneğin emperyalizm ve milletler sorunu gibi konuları iyi bildiğini görüyoruz. Öyle sanırım ki ortaya koyduğu bilgisizlik, bilgisizlikten çok bir güvensizlik belirtisidir. Bir başka deyişle Mustafa Kemal Paşa, Lenin ve arkadaşlarının ne söylediklerini iyi bilmekte fakat ne yapacaklarını tam kestirememektedir. Büyük komşu ile yakın işbirliğinin ulusal bağımsızlık ilkesine gölge düşüreceği korkusu içinde taşıdığı anlaşılmaktadır. Üçüncü nokta şudur. Dikkat edilirse tüm konuşmanın ana teması ulusal bağımsızlık düşüncesidir. Bu konuda o denli duyarlıdır ki pek sempati beslemediğini bildiğimiz dinsel ilkeleri bile ulusal bağımsızlığımıza temel olarak kendimize özgü bir ulusal yapımız bulunduğunu vurgulamak için kullanmaktadır. Dördüncü bir nokta, ulusal bağımsızlık ilkesi için gerekirse herkesle işbirliğinin yapılabileceğini vurgulamakta oluşudur. Beşinci bir nokta ise o güne dek Sovyetler Birliği ile bazı temasların yapılmış olduğunu belirtmesidir. Fakat bu konuşmanın tarihine kadar henüz somut bir işbirliği söz konusu değildir. Bu aşamada Mustafa Kemal Paşa'nın sınıfsal devrim kuramı ile tüm ilişkisi, somut bir sıcak savaşı yol açan emperyalist işgaline karşı Sovyetler Birliği'nde iktidarı ele geçirmiş olan Bolşeviklerin Anadolu eylemine karşı alacakları tutum ile sınırlıdır. Nitekim konu tümüyle savaş açısından ele alınmaktadır. Yine gizli oturum tutanaklarından öğreniyoruz ki Mustafa Kemal'in Kafkasya'da adamları vardır. Efendim bizim başlangıçtan beri Kafkasya dahilinde bir takım adamlarımız vardır ve oraya gitmiş olan zevata verilen salahiyetlere göre Azerbaycanların bizim noktayı nazarımız dahilinde bizimle işbirliği etmelerinin temini kendilerine havale edilmişti. Son aldığımız bir malumat vardır ki belki de 15 günlük bir malumattır. Bu malumatta Azerbaycan-Türkiye ittifakı tasdik edilmiştir ibaresi vardır. Fakat bir tabi nasıl şirayet mevzubahis olmuştur ona dair tafsilat olmadığı için arz etmiyorum. Azerbaycan hükümetinin teşrik mesaisini temin etmek lehimizedir. görüldüğü gibi konu bir savaş sırasındaki dış ilişkiler çerçevesini ele almaktadır. Yine aynı gizli oturumda bakın bir milletvekili Çorum delegesi Haşim Bey ne diyor? Paşa Hazretleri Ermenilerin Bolşeviklerle ittifakı bizim aleyhimize olur. Biz onlardan evvel itilaf etsek yani anlaşsak acaba mümkün değil mi? Bolşeviklerle ittifak etsek olmaz mı? Oysa bir süre sonra Anadolu'da sosyalist eylemler ve akımlar güçlenmeye başlayacaktı. Özellikle Mustafa Supi olayı ile doruk noktasına ulaşacak olan olaylar resmi bir komünist partisinin kuruluşlarına bile yol açacaktı. Bütün bu olaylar dizisi içinde iç dinamik kadar dış dinamik de etkendi. Anadolu'da sol akımların gücü. Gerek Osmanlı'nın son döneminde, gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, gerekse Cumhuriyet'in ilk yıllarında sınıfsal devrim kuramının temsilcileri olan sol akımlar için en önemli etken hiç kuşkusuz özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında dış dünyaydı. İş dinamik bakımından ise durumu Mete Tunçay şöyle çözümlüyor. Aslında 1908-1925 yıllarındaki siyasetin genel akışı içinde bunlar sol akımlar pek az önem taşıyan hareketlerdir. Hemen hiçbir zaman bir halk hareketi olmak boyutlarına yaklaşılmamış, bazı küçük aydın çevrelerinde kalınmıştır. Burada yapılan yorum yanlış değilse, Türk toplumunda ikinci meşrutiyetin ve cumhuriyetin ilanıyla denen altyapının el verdiği olanakların ilerisine devrimci sıçrayışlar, batının temelinde kapitalist endüstriyalizmi bulunduran yaşam biçimine özenişten kaynak almıştır. Etkili bir biçimde herhangi bir toplumsal tabana basamayan bütün ilk sol akımlar ise esas itibarıyla bu yönelimi desteklemekten öteye gidememişlerdir. Bu destekleyiş daima iktidarı hazır olduklarından daha ileriye itmek suretiyle ortaya çıktığı için hükümetlerin solculara karşı susturucu tavırlar takınmalarında ve solcuların da hükümetlere karşı genel bir özgürlük savaşına katılmalarında şaşılacak bir şey yoktur. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın sırasında gerek dış dinamik, gerekse iç dinamik açısından tarihsel ve toplumsal gerçeğin ne olduğu sorusunun sürekli tartışma konusu yapılmasının nedeni, bugünkü siyaset sahnesinde çatışan görüşlerin tarihi yeniden yorumlama çabalarından doğmaktadır. Bugünkü yeniden yorumlama çabaları ne olursa olsun, Kurtuluş Savaşı'nın sırasındaki bir takım tarihsel ve toplumsal gerçekler yadsınamaz. Bunları şöyle özetlemek olanaklıdır. Birinci olarak Mustafa Kemal Paşa, sınıfsal bir devrim modelinden hareket etmemektedir. Bunu pek çok kanıtın yanında, Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'daki Sovyet temsilcisi olan Aralov'a söylediği şu sözlerde de görüyoruz. Sizin Rusya'da mücadeleci emektar bir işçi sınıfı var. Ona dayanmak mümkündür ve dayanmalıdır. Bizde işçi sınıfı yoktur. Köylülüğe göre ağırlığı çok azdır. Sizde endüstri gelişmiştir, bizde ise yok gibidir. Fabrikalarımız parmakla sayılacak kadar azdır. Sovyetlerin görüşü. İkinci olarak belirtilmesi gereken nokta, Sovyetler Birliği'nin Türk Kurtuluş Savaşı'nı anti-emperyalist bir eylem sayması ve bu nedenle de Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yardımcı olmasıdır. Yine Aralov, bu konuda Lenin'in kendisine Türkiye'ye yola çıkmadan önce şunları söylediğini yazıyor. Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor. O istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı ve yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum.